Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz şöyle. Dinleyicimiz diyor ki, tüm faizlerden kurtulup tövbe ettim. Maalesef hiç beklemediğim bir yerden, devletten, sağlık sigortasından faizli gecikmeli ödeme çıktı. Bilmediğimiz durumda sorumlu olur muyuz diye soruyor. Buyurun efendim.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Faiz Cenab-ı Allah'ın kat'i surette Müslümanlara haram kıldığı bir şey. Müslümanın faizle hiçbir işinin olması mümkün değil. Bazen faizi yumuşatmaya çalışan bir takım zevat görüyoruz. Şöyle olursa faiz olmaz, böyle olursa faiz olmaz diye. Oysa Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadisi gayet açık ve net. Buyuruyorlar ki Allah faiz yiyene de yedirene de lanet etmiştir. Faizin kitabını, kalemini tutana da yazana da hesabını yapana da Allah lanet etmiştir. Şahitliğini yapana da lanet etmiştir diyor. Buradan anlıyoruz ki faizi almakla vermek arasında günah noktayı nazarında bir fark söz konusu değil. Bu noktadan Müslümanın dikkatli olması lazım gelir. İşin ucunda faizin söz konusu olduğu hiçbir sözleşmeyi, hiçbir anlaşmayı, akdi imzalamaması gerekir. Ben faize düşmem, ben faize bulaşmam, ben borcumu zamanında öderim türünden bir hassasiyet sahibi olsa da bir insan böyle bir metne imza atmaktan imtina etmeli. Benim anladığım kadarıyla sorudan Asil Hocam, kardeşimize bir borç çıkmış. Borcu zamanında ödemediği için gecikme cezası tahakkuk etmiş. Gecikme cezası da efendim yıllık resmi faiz oranı üzerinden tahakkuk etmiş. Böylelikle ben dikkat etmeme rağmen gözümden kaçmış, dikkatimden kaçmış. Devlet bana çıkartmış olduğu bir faturayla karşı karşıya kaldım diyor. Ne yapacağım? Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor ki Cenab-ı Allah bizi takatimiz kadarıyla sorumlu tutar. Eğer bir ihmalimiz, bir kusurumuz, bir eksiğimiz yok, bilmediğimiz bir yerden önümüze böyle bir belge, bir ödeme çıkmışsa, Cenab-ı Allah bununla bizi sorumlu tutmaz. Ama bir ihmalimiz, bir vurdum duymazlığımız, bir ötelememiz varsa, o zaman bunun ceremesine katlanmak durumunda kalırız. Ama şunu da bilmek gerekiyor. Vaktinde ödenmeyen borca terettüp eden cezai şartla bir faiz sözleşmesinde öngörülen işte her geciken ay için şu kadar tahakkuk eder türünden bir faiz aynı değildir. Birinde yani faiz sözleşmesinde baştan faizi kabul ediyorsunuz ve ona göre siz bir ödeme planı içerisine giriyorsunuz. Ama bir borç tahakkuk etmiş, bu borcu ödememişsiniz. Geriye dönük olarak o borçtan karşı tarafa vaktinde ödenmediğinden dolayı gelecek olan zararın telafisine yönelik yapılan işlemleri ayrı değerlendirmek lazım. Bu yönüyle bu ikinci kapsama girdiği için vaktinde ödenmemiş bir faturanın üzerine efendim gecikme bedeli ilave edilmiş. Bunu mutlak bir faiz olarak da görmemiz mümkün değil. Her ne kadar bu gecikme oranı bileşik faiz üzerinden hesap ediliyor olsa da burada özellikle de enflasyonist bir ortamda eğer alacakların üzerine bir cezai şartı yazılmazsa İnsanlar borçlarını ödememeyi tercih ediyorlar. Burada en temel kriterin zaman zaman söylediğimiz ahlak meselesi olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. İnsanlar maalesef kendi iyiliklerini düşünüp başkalarına kasıtlı zarar verebilme eğilimi göstermektedirler. Oysa böyle bir davranış Müslümana yakışan bir davranış değildir. Müslüman, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadisinde de gördüğümüz üzere buyuruyorlar ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsih." Sizden biriniz kendi için tercih ettiğini, sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe iman etmiş olmaz diyor. Ben nasıl kendi karımı istiyorsam, kendi faydamı, kendi yararımı istiyorsam, arzuluyorsam, kardeşimin de faydasını, yararını arzulamam lazım gelir. Nasıl ben ticaret yaptığımda kar yapmayı hedefliyorsam, kardeşimden de bir mal alırken onun kar yapmasını istemem lazım. Yani insanın empatiyi çok net bir şekilde imani ilişkilerde olduğu gibi ticari muamelelerde de yapması lazım gelir. Bunu gördüğümüz selef dediğimiz ilk dönem Müslümanları çok net bir şekilde yaşamışlar ve onlardan bize gelen birçok aktarım söz konusu. Çarşı pazarda satıcı karşısındaki Müslümanın durumunu gözeterek olabildiğince ucuz satmaya, alıcı da satıcının durumunu gözeterek ondan olabildiğince fazla fiyat vererek almaya gayret ederlerdi. Çünkü kendim için neyi istiyorsam kardeşim için de onu istemem düsturu var. Şimdi bakıyorsunuz piyasada adam elinde imkanı olduğu halde borcunu ödemiyor. Niye? Bir gün, iki gün, üç gün, bir ay neyse o parayı kasasında bulundurmayı bir kar olarak düşünüyor. Oysa vadesi gelmiş olan borcun ödenmemesi durumunda o borçtan elde edilecek olan nema, getiri asla borçlu kimseye helal olmaz. O başkasının parasıyla zenginleşme içerisine girmiş demektir. Burada helalleşme esas olmalıdır. Yani bugün benim size 10 bin lira ödemem lazım. Bugün ödemiyorum. Onu efendim ticari enstrümanlarda değerlendiriyorum. O 10 bin lira bir ay sonra 11 bin lira oluyor. O 1000 liralık fazlalık ödemediğim borcumdan gelen fazlalık olduğu için aslında borçlu olduğum kimseye ait bir fazlalıktır. Bundan dolayı kimse böyle basit şeylere tamah ederek kar yaptığını düşünmemeli. Ama bugün maalesef genel olarak ahlaka baktığımızda ki bunun sebebi de 100 yıldır Müslümanca bir eğitimin okullarda verilmiyor olmasından kaynaklanmaktadır. Bu insanlar da hangi eğitim almışlarsa ona göre davranıyorlar. Nihayetinde ahiret inancı olmayan, ölümden sonra tekrar dirilme ve Allah'ın huzurunda hesap verme inancı olmayan kimseler bütün hayatı bu dünya hayatından ibaret zannediyorlar. Dünyada işimi götürebilirsem ben gemisini kurtaran kaptan misali arzularımı elde ederim diye düşünüyor. Oysa Müslüman insan bu dünyayı düşündüğünden daha fazla ahireti düşünür. Velel ahiretu hayrun. Ahiret elbette daha hayırlıdır. Yani sonu, nihayeti elbette daha güzeldir. Allah'ın vereceği mükafata tamah eder. Ama böyle seküler bir eğitim ile yetişmiş, tamamen dünyevi bir bakış açısıyla donanmış olan insanlar günlük kazançlarını, günlük karlarını kar diye düşünürler. Oysa asıl olan insanın kendisi kazanmayı düşündüğü gibi muhatabının da kazanması için gayret göstermesidir. Böyle olursa toplumsal kalkınma söz konusu olur. Öbür türlü maddi kalkınma hiçbir zaman huzur getirmez. Bir medeniyet göstergesi de olmaz. Binaenaleyh sözü belki uzattık ama özetle söylemek gerekirse bu kardeşimiz yaptığı işten dolayı istiğfar etmeli, pişmanlık göstermeli ve bir daha böyle bir şeye düşmemek için de elinden gelen tedbiri almalı.
Değerli hocam, şimdi bu konuyla ilgili biraz bağlantılı, bu yıl sonlarında biliyorsunuz Kasım Aralık aylarında özellikle araç satışı yapan bayiler böyle yüksek miktarlarda faiz, sıfır faizli faizler sunuyorlar. Bununla ilgili ne demek istersiniz?
Burada temel mesele şu. Cenab-ı Allah ticareti helal kılmış, faizi haram kılmıştır. Yani bir mal satın alıyorsanız bu malı peşin alabileceğiniz gibi vadeli de alabilirsiniz. Elbette peşin fiyat ile vadeli satış aynı olmayacaktır. Çünkü dünyada herkesin bildiği bir hakikat vardır ki zaman unsuru bir kıymet ifade eder. Parasal bir karşılığı vardır. Yani ben bugün size bir araba sattım, 100 lira aldım. O 100 lirayla yeni bir araba alacağım, bir daha satacağım, bir daha alacağım, bir daha satacağım. Binaenaleyh para döndükçe benim ticaretim, karım artacak. Ama size bir araba sattım, onu 10 ayda eğer parasını tahsil edeceksem, ben 10 ay o parayı bir şekilde atıl tutmuş olacağım. Bundan dolayı peşini 100 liraya satılan bir şey 10 ay vadeli efendim 110 liraya satılmakta. Böyle bir uygulama işin içerisinde bir emtia, bir mal olduğu için vadeli satışa girer ki dinimiz bu hususta bunun bir sakıncasının olmadığını beyan eder. Önemli olan husus burada vade tarihlerinde borcun net olmasıdır. Alışverişi yaptığımızda ne kadar borçlandığımızın bilinmesidir. Ama alışverişi yaptınız 110 liraya, aradan 1-2 ay geçti, bir ödeme sıkıntısına girdiniz, tekrar borcumu yapılandıralım, işte 110 lirayı 120 liraya çıkartalım, vadeyi uzatalım türünden, artık arada mal olmadan, paranın üzerinden borcun yapılandırılması faiz dediğimiz gerçeklikle bizi karşı karşıya getirir. Binaenaleyh faiz tamamen parayı elde etmeye yönelik bir tasarruftur. Ama araba alımında, ev alımında, makine alımında veya başka bir ihtiyaç maddesinin alımında bunun efendim peşin 1 liraya, vadeli 2 liraya ücretlendirilmesi bir faiz olarak değerlendirilmez. Yıl sonu geliyor efendim, araba üreticileri stoklarını eritmek istiyorlar. Bir takım kampanyalar yapıyorlar. Bu bağlamda firma diyor ki efendim şu kadarı peşin, kalanı taksitli olmak üzere ben bu aracı satıyorum. Böyle bir alışverişi yapmakta problem görünmüyor. Allahu alem.
Evet. Hocama bir sorum olacak diyor bir diğer dinleyicimiz. Eşimin bipolar hastalığı teşhisi var. Normalde tam akıl hastası olan birisi için cevabı biliyoruz ama eşimin stabil dönemleri olduğu için bu konuda kafam karıştı. Cevaplarsanız sevinirim diyor.
Neyini cevaplayacağız?
Yani hocam bu sorunun biraz da ayrıntısı vardı, biraz kısalttım. Burada dini hayatı yoğunluklu yaşadığı dönemlerde manik atak geçirdiğini söylüyor. Yani burada işte böyle olmadığı durumlarda daha rahat olduğunu, psikologla da böyle karar kıldıklarını, yani bu dini vecibelerini yapmaması durumunda sorumlu olur mu demek istiyor.
Şimdi bipolar hastalıkla ilgili benim bildiğim zaman zaman ataklar geliyor ve bu ataklar geldiği zaman şahıs, kişiye tanınmaz hale geliyor. Akli dengesini tabiri caizse kaybediyor. Vuruyor, kırıyor, yıkıyor, parçalıyor durumuna göre. Bunu şuna benzetmemiz mümkün. Yani akli melekeleri tamamen olmayan, kaybolmuş kimselere biz Cenab-ı Allah hepimizden uzak eylesin deli diyoruz. Bu delilik külli olabildiği gibi, mutlak olabildiği gibi cüz'i de olabiliyor. Yani zaman zaman akli melekelerini kaybediyor. Zaman zaman da bakıyorsun gayet akıllı. Nitekim bipolar hastalar iki kutuplu. Yani bakıyorsunuz bazen deha derecesinde çok akıllı, üretken bir şahsiyetle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bazen de tamamen tükenmiş, bitmiş, kendinden haberi olmayan, ne yaptığını bilmeyen, farklı bir alemde yaşayan bir insan profili ortaya çıkıyor. Bu dönemde Bunun derecesine göre tabii hepsini aynı olarak değerlendirebilmemiz mümkün değil. Ama eğer bir dönem hakikaten kendini kaybediyor, akli melekeleri yerinde olmadığı bir süreç söz konusu oluyorsa, biz namaz açısından böyle bir durumu, 5 vakit namazı böyle geçirmişse bir kimse, yani bir gün böyle geçmişse o namazlar onun üzerinden sakıt olmuştur diye kitaplarımızda görüyoruz, okuyoruz. Binaenaleyh bu kimse de eğer bir günden fazla sürerse bu hal, o dönem içerisinde namazları kılmakla mükellef değildir. Oruç mevsimi ise orucun günlük mü yoksa aylık mı olduğu noktasında, yani ayın herhangi bir cüzüne, parçasına kavuşmuş olan kimsenin ayın tamamını oruçlu geçirmesi lazımdır diyenlere göre, arada 2 gün, 3 gün böyle ataklar geçirmiş, akli melekeleri kaybolmuş olan kimselerin o günleri kaza etmesi lazım gelir deniliyor. Gün hesabı yapanlara göre ise o gün eğer akli melekeleri yerinde değilse o günün orucunu kaza etmesi gerekmez deniliyor. Mamafi, oruç namaz gibi yoğun olmadığından dolayı oruçlarını kaza edebilir bir kimse. Böyle bir periyotta, yani kendini kaybettiği, ne dediğini bilmediği atak dönemlerinde bu kimsenin yapmış olduğu hukuki muameleler veya akitler, sözleşmeler vesaireler, bunlar da geçersiz konumdadır. Alım satımları geçersizdir. Hanımını boşamış, o geçersizdir. Söylediği sözlerin bir kendisine maliyeti olmaz. Yani Allah muhafaza etsin, böyle bir durumda dinden, imandan çıkmasını gerektirecek sözler söylemiş olsa, bu sözlerle de muhatap olmaz. Çünkü mükellef olabilmek için, yani dinimizin emirleriyle yükümlü olabilmek için öncelikli olarak akıl ve bülü şartının tahakkuk etmesi lazım gelir. Yani bu kimsede akıl şartı o dönemde, o periyotta bulunmadığından dolayı bu kimse o periyotlar için mükellef, yani dinen yükümlü olarak kabul edilmez. Bu kimseler o periyotlara ait olan zaman dilimlerinde tabiri caizse yaptıklarından, ettiklerinden sorumlu olmazlar. Ancak kırdığı, döktüğü, karşı tarafa, üçüncü şahıslara verdiği bir zarar söz konusu olursa o zararlar tazmin edilir. Kendi malı mülkü varsa kendi malı mülkünden tazmin edilir. Değilse onun yükümlülüğü, bakım yükümlülüğünü taşıyan kimseler tarafından tazmin edilir. Onun haricinde dini anlamda kılmadığı namazın, yapmış olduğu yeminin vesairenin bir hükmü, bir karşılığı olmaz. Bu tür hastaların tabiri caizse akılları başlarında olduğu dönemi ganimet bilmeli ve atak geçirmelerine yol açacak olan şeylerden de uzak durmaları, çevresindeki insanların da bu noktada onlara yardımcı olmaları lazım gelir. Bazen çok basit şeyler atak geçirmelerine sebep olabilir. Ona göre hassas, titiz bir davranış içerisinde olmaya dikkat etmeli. Cenab-ı Allah bütün ümmeti Muhammed'in de bizim de akıl, ruh ve beden sağlığımızı muhafaza eylesin.
Amin. Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam, dinleyicimiz şöyle bize biraz içini dökmüş. Ben eskiden namaz kıldığımda çok huzurla doluydum. Namaz kılmak beni rahatlatıyordu. Acaba neden şimdi olmuyor? Acaba namazda hata yapıyorum da ondan dolayı mı diye soruyor.
Tabii namaz bir insan için büyük bir nimet. Namaz kılanlardan olabilmek büyük bir nimet. Nimetler şükür edilmeyince, kadru kıymeti bilinmeyince elden alınır. Eğer şükredilirse, kadru kıymeti bilinirse, o zaman o nimet Cenab-ı Allah'ın garantisiyle artırılır. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Eğer benim size verdiğim nimetlere şükrederseniz diyor Cenab-ı Rabbul Alemin, ben onları artırırım. Ama eğer küfrederseniz, nankörlük ederseniz, kadru kıymet bilmezseniz, bilin ki benim azabım çok acıdır buyuruyor. Buradan hareketle şunu söyleyebiliriz ki, bir insanın hayatta en önemli vazifesi namazıdır. Namazı bir yük olarak görürse bir insan, namazı işte yarım yamalak savuşturulacak bir meşgale olarak düşünürse, Allah muhafaza eylesin, o namaz zaman içerisinde onda bir değer kaybına yol açar. İşte kardeşimizin ifade ettiği gibi, önceleri namaz kıldığımda huzur buluyordum, rahatlıyordum, farklı bir aleme adeta geçiş yapıyordum. Ama şimdilerde namaz kılmak sıradanlaştı ve namaz kılmak bana o eski tadı, o eski lezzeti vermiyor. Niye? Çünkü namazı nimet olmaktan bir külfet olmaya çevirdiğimizde, yani durun kardeşim, namazla rahatlayacağım diye namazı hayatımızın merkezine yerleştirmek gerekirken, araya dolgu malzemesi olarak sıkıştırdığımızda namaz değerini kaybediyor. Böylece zaman içerisinde namazın o eski bize verdiği huzuru vermediğini hissediyoruz. Bunun için acilen tedbir almamız lazım geliyor. Öncelikle namaza ayırdığımız vakitlerin günün en zinde olduğumuz vakitler olması lazım geliyor. Günlük programımızı yaparken namazı programın başında tespit etmemiz gerekiyor. Namaz için de abdestiyle, taharetiyle, şartlarıyla keyfiyetli bir vakit ayırmamız gerekiyor. Yani 4 rekatlı bir namaz 2 dakikada kılınılıp efendim hemen işe güce koyulunulursa o namaz insana tad vermez. Ama ben öğle namazını filan camide kılacağım, vakitlice camiye gideceğim, oturacağım, secdeye doğru dizlerimi büküp tesbihatla meşgul olacağım, sünnetimi kılacağım, cemaatle farzımı kılacağım, peşinden sünnetimi kılacağım, tesbihatımı yapacağım, duamı yapacağım. Elhamdülillah, böyle adeta evladıma veda ediyormuş gibi, en çok sevdiğim bir kimseden ayrılıyormuşum gibi geri geri ayaklarım sürüyerek camiden ayrılacağım moduyla kılınan bir namaz insana tad verir, lezzet verir. O namazın tadını insan unutamaz. Ama araya sıkıştırılan, efendim onlarca görüşme yaptınız, iş yaptınız, güç yaptınız, vaktin çıkmasına 3 dakika kalmış, 5 dakika kalmış, aman Allah'ım vakit çıkıyor diye yasak savar gibi namazlarımızı kılıyor isek eğer, Allah muhafaza eylesin, Cenab-ı Allah namazlarımızı güzel kılabilmeyi nasip eylesin. Öncelikle şunu unutmamak lazım ki namaz bizim gıdamız. Yani manen beslenme kaynağımız. Namazı biz evet Allah için kılıyoruz ama Allah bizim namazımızdan bir şey istifade etmiyor. Biz kendimiz en büyük istifadeyi yapıyoruz. Onun için bir kimse şunu iyi bilmeli ki namaz ağır bir vazifedir. Binaenaleyh وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَةِ Sabır ve namaz da Cenab-ı Allah'tan yardım isteyin diyor ayet-i kerime. Çünkü namaza sabretmek gerekiyor. Yani onu günlük rutinimizin ayrılmaz bir parçası, en kaliteli vaktimizi, en değerli konumumuzu namaza hasretmemiz gerekiyor. Onun için diyorlar ki hocalarımız, işin ta başından bir Müslüman temiz giyinerek, efendim taharetine dikkat ederek, abdestine dikkat ederek, seccadesine dikkat ederek, efendim kılık kıyafetine dikkat ederek böyle namaza durduğun, seccadenin üzerinde tekbir getirdiğinde dünyalık her şeyi arkasına iterek Allah'ın huzuruna kabul edildiğinin şuurunda olarak namaz kılmalı. Öyle bir namaz, huzuru ilahide olduğumuzun farkında olarak kıldığımız bir namaz tad verir. Lezzet verir. Huzur verir. Vermemesi mümkün değil. Ama yalap şalap, abdesti doğru aldık mı almadık mı? Şimdi mesela bakıyorum genç adamlar nereden görmüş öğrenmişlerse ayaklarını yıkamak ağır geliyor. Her tarafta şakır şakır sular akıyor. Efendim sıcak suyu, soğuk suyu ayrı çoraba meshediyorlar. Neymiş işte efendim görmüş bir iki Arap'tan çoraba meshediyormuş. Onun da kolayına gelmiş, işine gelmiş. Halbuki namaz için ne kadar fedakarlık yaparsanız o kadar değerli olur. Ama namazı kendimiz değersiz bir şeymiş gibi görmeye başlarsak namaz bize ağır gelmeye başlar. Yani bakarsanız adam her türlü boş işle meşgul oluyor. Namaz kılalım dediğinde ya acele etmeyelim biraz daha vakit var. 5 dakika daha, 10 dakika daha. Halbuki namaz kılalım dendiğinde ya nasıl nefes alalım, hayat bulalım deniyorsa insan heyecanlanmalı. Onun için böyle bir sıkıntısı olan kimsenin namazın kendisine tat vermemeye başladığı, yani bu kardeşimiz Allah razı olsun, bu rahatsızlığını hissetmiş. Şimdi öyle hastalar oluyor ki hastalığın son evresinde, kanserin son evresinde doktora gidiyor. Doktor diyor ki artık yapacak bir şey kalmamış diyor. Ama bazen de hemen ilk anda teşhis konuluyor ve şifa bulması çok daha kolay hale geliyor. Yani bedenin, ruhun bunu hissetmesi bu kardeşimizde iman cevherinin güçlü olduğunu gösteriyor. Fakat tamam iman cevheri var, böyle de bir problem var. O zaman bu problemin izalesi için, ortadan kaldırılması için tedavi olmak lazım. Nasıl tedavi olacağız? Öncelikle namaz hassasiyeti olan kimselerle oturup kalkacağız. Yani şimdi gidiyorsun bir yere, bakıyorsun ki orada hayatın merkezinde namaz var. Orada huzurla bulunuyorsun. Bir yere de gidiyorsun, insanlar efendim işten güçten başlarını kaldıramıyorlar. Namaz araya sıkışıyor. Öyle bir ortam zaman içerisinde insanın namazdan zevk almamasına sebebiyet verir. Bundan dolayı böyle bir hastalığa, böyle bir huzursuzluğa müptela olmuş olan kimsenin acilen bu işin tedbirini alması, efendim çevresini değiştirmesi, güzel insanlarla oturup kalkmaya çalışması, namaz hassasiyeti ile ilgili bir program çıkartması, olmazsa bildiği tanıdığı hocalardan bu anlamda yardım istemesi, nasihat dinlemesi önemlidir.
Evet. Muhterem hocam diyor diğer bir dinleyicimiz, ihrama girmeden önce güneş kremi sürebilir miyiz?
İhrama girmeden önce, yani ihrama girmek ve ihramı giymek, iki farklı terim var burada. Yani giymek ile girmek. Ne zaman ihrama giriyoruz biz? Ya Rabbim niyet eyledim hac yapmaya veya ümre yapmaya. Allah'ım bunu benden kabul et, bana kolay et dedikten sonra mikat mahalli dediğimiz o hudut çizgisine geldiğimizde lebbeyk Allahümme lebbeyk demekle artık ihrama girmiş oluyoruz. Bundan sonra ne oluyor? İhram yasakları başlıyor. Bunlardan bir tanesi kokulu bir şey sürünmek. Yani eğer güneş kremi kokulu ise ihrama girdikten sonra bunu sürünemeyiz. Efendim parfüm vesaire filan kullanamayız. Ama ihrama girmeden, henüz lebbeyk Allahümme lebbeyk demeden, işte 3 dakika sonra 5 dakika sonra ihrama gireceğiz. Sünnet olan güzel kokular vücudumuza sürmektir. Çünkü duruma göre 3 saat, 5 saat, 2 gün, 3 gün ihramlı kalacağız. Böyle bir durumda vücudun kötü kokması başkalarına da rahatsızlık verebilir. Ama tabii kremler var. Yani bunlar kokusuz olan şeyler, efendim, işte söz gelimi, yani öyledir diye demiyorum, zeytinyağı kullanmak gibi. Şimdi zeytinyağı güneş kremidir diye anlamasın millet. Ama tabii bir takım şeyler, kokusu olmayan, Bunlar kullanılabilir. İhramlı iken de kullanılabilir. Fakat kardeşimizin sorduğu, ihramdan önce güneş kremi de sürebilir, koku da sürebilir, efendim pudra da kullanabilir. İhramlı iken kokulu bir şey kullanmaması lazım gelir.
Evet. Selamun aleyküm diyor diğer bir dinleyicimiz. Bir arkadaşım beni vekil tayin edip zekatını ihtiyaç sahibi istediğim birine vermemi istedi. Ben bunu umreye gidecek olan yakınıma zekat olarak versem caiz midir diyor.
Şimdi tabii zekat kime verilir? Bunu Kur'an-ı Kerim bize beyan ediyor. Zekatın kimlere verileceği ile ilgili Kur'an-ı Kerim'deki ayeti kerime bize açık olarak 8 sınıf insana zekatın verilebileceğini söylüyor. Bu 8 sınıfın ana özelliği muhtaç olmaları, fakir olmalarıdır. Bir kimse fakirse ona zekat verilebilir. Fakat zenginse ona zekat verilemez. Şimdi buradan hareketle sorumuzu cevaplandıracak olursak, adam hali vakti yerinde eli başına kavuşuyor. Efendim, nisap miktarı dediğimiz bir zenginliğe de sahip. Ama ümreye gidebilecek imkanı yok. Söz gelimi kenarda atıl duran bir arsası var. Bu arsa işte 200 bin lira ediyor. Bu 200 bin lira onu dinen zekat verme mükellefi kılmasa da zekat almasına mani bir durum teşkil ediyor. İşte bugün devlette sosyal yardımlaşma fonundan fakirlere yardım ediyor. Yardım edeceği kimselerin üzerine kayıtlı bir gayrimenkulün olmamasını arıyor. Yani oturduğun ev tamam ama o evin haricinde eğer işte 10 dönüm 20 dönüm bir arsan varsa öncelikle o arsanı...
Bu da yeterli değil hocam. Haneye giren miktara da bakıyor.
Evet, yani şunu söylemeye çalışıyorum. Evet. Var yemez modeli bir kimse fakir olarak görülmez. Buradan hareketle yani bir yakınına bir kimsenin efendim ümre bedelini ödemesi caiz midir değil midir sorusu muallak veya muğlak bir soru, kapalı bir soru. Çünkü ümre var, ümre var. Zenginlik nisabı dediğimiz nisaba yani bir zenginlik limitine sahip olup olmadığı meselesi var. Ama bir kimse ümreye gitmek için başvuruda bulunmuş, borçlanmış ve borcunu ödeyebilecek imkanı da yoksa onun ümreden dolayı borcunu kapatmak zekat kaleminde mümkün olabilir. Veya bir kimseye işte 1000 dolar verdiğinizde, 2000 dolar verdiğinizde onu zekat alamayacak derecede zengin sınıfına çıkartmıyorsanız o zaman ona böyle bir para verilebilir. Bu parayla isterse efendim ümreye gitsin, isterse evlensin, ne yaparsa yapsın. Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir başka husus var. Yani biz işte birinin zekatını vekaleten dağıtıyor isek, mümkün mertebe, tamamen kaçınmak mümkün değil. Ama mümkün mertebe o dağıttığımız zekattan maddi manevi nemalanmamamız gerekiyor. Yani ben birinci derece yakınlarıma, işte bana çok teşekkür edeceklere veya ben kendilerine zekat verdim diye, milletin zekatını dağıttım diye bana minnettar kalacaklara zekatımı dağıtacak olursam, bu bir şekilde o zekattan nemalanmak anlamına gelir ki dinen de ahlaken de doğru bir davranış olmaz. Ama eğer çevremde ihtiyaç sahibi olarak zekat vereceklerimin içerisinde en ihtiyaç sahibi olan benim yakın bir akrabam ise o zaman birinin bir zekatı vardı, size gönderdi, buyurun alın diyerek ona vermem doğru olandır. Yani aradan kendimi çıkartarak kendime yönelik bir minnet hissettirmeden nihayetinde zekat bir borç. Yani insan borcunu öderken ha bak geçen aldığım parayı ödüyorum ha ödemeye de bilirdim türünden böyle bir efendim keyif başlayarak borcunu ödemez. Borcunsa ödeyeceksin kardeşim. Yani alırken alıyordun da verirken mi keyif bağışlama işine gireceksin? Binaenaleyh kendi zekatımızı verirken de veya başkasının zekatına vekaleten tasarrufta bulunuyorken de bu hassasiyete dikkat etmemiz, belki verdiğimiz kimseye teşekkür etmemiz gerekir. Bundan dolayı insanın yakınına başka birinin zekatını verirken çok daha hassas olması lazım gelir. Yani niye yakınına veriyorsun da öbürüne vermiyorsun sorusunun bir cevabının olması lazım gelir. Eğer bunun cevabı benim yakınım daha muhtaç, daha bu noktada önceliklere sahip türünden bir cevapsa bu kişiyi kurtarır. Ama efendim ben bu zekatı ona vermezsem cebimden zaten para vermek zorundaydım türünden. Eğer bir şekilde yararı, neması bize dönecek bir düşünce söz konusu ise Allah muhafaza etsin, bu manen bizi mesul eder.
Hocam bir de zekatla ilgili şu soru var. Efendim zekat veren işte yani vekil tayin ettiği kişiye bunu borçlulara ver diyebilir mi? Veyahut vekil tayin edilen kişi ya ben bunu borçlulara vereceğim diye kendi kendine böyle uygun kendisini şartlayabilir mi?
Yani şimdi zekat veren kimsenin az önce de ifade etmeye çalıştım. Adam borcunu ödüyor. Yani ben şimdi sizden 10 bin lira borç aldım Basri Hocam. Borcumu ödeyeceğim zaman diyorum ki bak Basri Hoca 10 bin lira borç almıştım. Bunu ben sana şimdi ödüyorum ama sen bunu filan yerde harcayacaksın. Kardeşim yani sana borç vermişiz. Borcunu öderken de bize şart ileriye sürüyorsun. Bu doğru değil. Zekatını verirken bir insan borcunu ödediğinin şuurunda olarak bunu vermeli. Öncelik sırası kendi yaşadığı muhitteki ihtiyaç sahipleridir. Yani kendini merkeze alarak oturduğu binada, sitede, mahallede kim ihtiyaç sahibi ise onları öncelemelidir. Ve oradan hareketle merkezden efendim taşraya doğru gitmelidir. Ancak bir yakını, efendim kardeşi, kardeşinin çocukları, teyzesi, teyzesinin çocukları böyle yakın olan birileri uzak bir yerde yaşıyorsa, burada da nesep yakınlığından dolayı onları tercih etme hakkı bulunuyor. Veya uzakta işte mesela Afrika'ya gönderiyor veya işte Amerika'nın bilmem neresine gönderiyor. Orada Müslümanlar açlıkla mücadele içerisindeler. Dolayısıyla benim ülkemde, benim mahallemde evet fakirlik var ama açlıkla mücadele derecesinde bir fakirlik yok diyebiliyor ise o zaman daha çok muhtaç olan ölüm kalım savaşı verilen yerlere zekatını gönderebilir. Fakat kişi zekatı 100 lira ise bunu son kullanıcıya, fakire 100 lira olarak ulaştırmakla mükelleftir. Efendim 100 liralık bir zekatın 90 lirasını ulaştırma parası, havale parası olarak kesip geriye 10 lirayı fakire verecekse burada sorumluluk zekatı veren kimsenin üzerindedir. Eğer zekat verecek olan kişi hakikaten çok borç sıkıntısı çekmiş, bundan dolayı borçlulara öncelik verilmesini istiyorsa ki borçlular zekat verilecek 8 sınıfın bir tanesidir, bunu kendisi organize edebilir veya arada bir aracı kuruluş veya şahıs varsa o da tabii birinin zekatını hak eden yere ulaştırabilmek için bir mesai sarf ettiğinden o da sevap kazanacak. Yani kimse kimseye babasının hayrına bir yardımda bulunmuyor. Siz birinin zekatını alıp bir fakire ulaştırdığınızda onun alacağı sevabın aynısını siz de alıyorsunuz. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir dirhem sadaka ile diyor üç kişi sevap alır. O sadakayı cebinden çıkartıp veren, onu alıp ihtiyaç sahibine götüren, ihtiyaç sahibini gösteren, yani Adam diyor ki ya kardeşim benim şu kadar zekatım var ama kime vereceğimi bilmiyorum. Biri de diyor ki ya filan yerde diyor efendim fakirler var diyor, oraya gönderebilirsin diyor. O da veriyor birine, oraya ulaştırıyor. Bu üç kesim bundan sevap alır. Binaenaleyh bu tür hizmetleri ahiret sevabını umarak da biri yapabilir veya diyebilir ki kardeşim ben senin işçin değilim. Ben senin çalışan elemanın, memurun değilim. Eğer bunu şu kesime ulaştırmamı istiyorsan bunun bir ücreti var, bir bedeli var. O ücreti ödeyeceksin diyebilir.
Evet.
Allah kabul etsin.
Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü İlmihal Saati programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.